Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 21.
İlkbahar gecikmeden, boş umutlar vermeden bütün güzelliğiyle gelmişti. Bitkileri, hayvanları ve insanları neşelendiren ender baharlardan biriydi. Bu güzel bahar, yalnız geçen yaşantısını kesinlikle düzenlemek için bütün geçmişinden vazgeçmek niyetinde olan Levin'i daha da canlandırdı. Köye dönerken yaptığı bütün tasarılarını gerçekleştirmemiş olsa bile, temel olarak kabul ettiği bir tasarısına titizlikle uyuyordu yine de. Yaşamın saflığı. Eskiden her başarısızlığında onu rahatsız eden utancı artık duymuyor, başını cesaretle dik tutuyordu. Şubat ayında Maria Nikolaevna'dan kardeşinin sağlığını bildiren bir mektup aldı. Nikolay'ın sağlığı daha kötüydü ve tedavi görmek istemiyordu. Bu mektup üzerine Levin, Moskova'ya gidip kardeşini görmeye karar verdi. Onu bir doktora görünmesi ve yabancı ülkelerdeki kaplıcalara gitmesi için ikna etmeyi başardı. Nikolay'ı incitmeden ona öyle iyi davrandı ki sonunda ağabeyine yolculuk parasını kabul ettirdi. Buna da çok sevindi. Baharda özel çalışmalar gerektiren tarım işlerinin, okumanın dışında kışın tarım işletmeleriyle ilgili bir inceleme yazısı yazmaya girişmişti Levin. Bu yapının planı şöyle özetliyordu. Bir işletmede işçi emeğinin iklim ve toprak kadar kesin bir veri olarak kabul edilmesi gerektiğini göstermek, topraktan ve iklimden elde edilen bütün bilimsel verileri işçinin belirli, değişmez kişiliğine dayandırmak gerekir. Böylece yalnızlığına karşın ya da belki yalnızlığı yüzünden Levin'in yaşamı dopdolu geçiyordu. Kafasında filizlenen düşünceleri çok ender olarak başka birine iletmek isteği duyuyordu. Fizik, kırsal ekonomi kuramları ve daha çok felsefe üzerinde çoğu zaman yalnızca Agafya Mikhailovna ile tartışırdı. Felsefe, Agafya Mikhailovna'nın en sevdiği konuydu. İlkbahar oldukça geç geldi. Büyük perhiz yortusunun son haftalarında hava açık ama soğuk oldu. Gündüzleri kar güneşte eriyor, geceleri ısı sıfırın altında 7 dereceye düşüyordu. Buz tabakası öyle sertti ki tarlalar arasında kızakla dolaşılıyordu. Paskalya günü kar yağdı ama kutsal haftanın ardından birden sıcak bir rüzgar çıktı. Bulutlar yığıldı ve 3 gün 3 gece boyunca ılık bir yağmur seller gibi boşandı. Perşembe günü rüzgar hafifledi. Gri kalın bir sis tabakası tarlaların doğanın bağrında oluşan gizini saklamak istercesine çevreyi sardı. Mavimsi sis altında buzlar çatırdıyor, köpüklü seller her yandan akıyordu. Akşam eğlencelerinden sonra sis dağıldı, buzlar parçalandı, hava açtı, gerçek bahar gelmişti. Sabahları güneş pırıl pırıl doğuyor, suları kaplayan çok ince buzu hemen eritiyor, yeniden canlanmış toprağın buharıyla ısınan hava titreşiyordu. Yaşlanmış sarı otlar yeşiriyor, frenk üzümlerinin, ahu duduların, kayınların tomurcukları kabarıyor, altın renkli tarlalarda arılar vızıldıyordu. Görülmeyen tarla kuşları saz damlarının üstünde ötüyor, kız kuşları bataklıklarda ağlıyor ve en yükseklerde, iyice yükseklerde ardıç kuşları ve yabani kazlar çığlık atarak uçuşuyorlardı. Tarlalarda sığırlar böğürüyor, kuzular tüylerini yitirmiş meleğen annelerinin çevresinde oynaşıyordu. Çocuklar kurumaya başlayan patikalarda koşuşturuyorlardı. Gölün kıyısında çamaşır yıkayan kadınların neşeli sesleri çınlıyor ve avlularda tırmıklarını, sabanlarını onaran köylülerin çekiç sesleri yankılanıyordu. Gerçek ilkbahar gelmişti. 13. Levin kocaman çarıklarını ayağına geçirdi, kürkünün yerine ilk kez kumaş bir palto giydi. Sonra mülkünü görmeye gitti. Göz kamaştıran pırıltılarla güneşi yansıtan küçük derecikler üstünden atlıyor, bazen buzun üstünde, bazen de balçık çamur üstünde yürüyordu. Bahar planlar ve tasarılar mevsimidir. Levin baharda körpe dallarını nerede ve nasıl çıkaracağını bilmeyen bir ağaç gibi, tarlalarında işe nereden başlayacağını bilmiyor ama aklının en güzel tasarılarla dolu olduğunu hissediyordu. İlk önce hayvanları görmeye gitti. Düz ve parlak tüylü inekler çit duvarından çıkmış, güneşte ısınıyorlar, böğürerek çayıra çıkmak istediklerini belirtiyorlardı. Levin çok iyi tanıdığı bu hayvanlara hayran hayran baktıktan sonra onları çayıra götürmelerini, buzağları da ağıla salmalarını buyurdu. Çoban neşeyle çayıra gitmek için hazırlık yapmaya koştu. Eteklerini sıvamış, hayvanlara bakan kadınlar güneşte henüz yanmamış çıplak bacaklarını çamura sokuyorlar, ellerinde bir değnekle bahar neşesiyle böğüren buzağların peşinden koşarak onları avluya kovalıyorlardı. Bu yılın olağanüstü güzellikteki yavrularını hayran hayran seyreden Levin, yalağa getirmelerini ve yemlikleri kuru ot koymalarını buyurdu. Ama sonbaharda yapılan ve kışın kullanılmayan yemlik ağılda kırılmıştı. Anlaşma üzerine bir dövme makinesi yapması gereken marangozu aramaya gittiler. Ancak marangoz, yortu ayında yapılması gereken tırmıkları onarıyordu. Levin'in canı sıkkındı. Çünkü yıllardır olanca gücüyle mücadele ettiği adam sendeciliğe karşı nasıl bir tepki göstereceğini bilmediği için canı sıkılıyordu. kışın gerekli olmayan yemliğin ahıra götürüldüğünü, orada da yemliğin küçük danalara dayanamayacak kadar dayanıksız ağaçtan yapıldığı için kırıldığını öğrendi. Ayrıca da Levi'nin kış boyunca gözden geçirip onarması için 3 marangoz tutulmasını emrettiği tırmıklar ve tarım araçları onarılmamıştı. Tırmıklar çayırlara gerektiği şu anda onarımdaydı. Levin Kahya'yı çağırdı. Sonra kendisi onu aramaya gitti. Kahya sırtında gocuğu parmaklarının arasındaki bir saman çöpüyle oynayarak ambardan geliyordu. Marangoz neden dövme makinesiyle ilgilenmedi? Dün size bunu anlatmak istiyordum. Tırmıkları onarmak gerek. Çift sürme zamanı geldi. Peki bütün kış ne yaptınız? Marangozu ne yapacaktınız? Danaların yemlikleri nerede? Onların yerleştirilmesini emrettim. Bu insanlarla ne yaparsınız ki? Dedi Kahya bir el hareketiyle. Levin öfkelendi. Bu insanlarla değil, bu kahyayla dedi. Seni ne diye hizmetime aldım ki? Öfkelenmesinin boşuna olduğunu akıl edince durdu, içini çekti yalnızca. Kısa süren bir sessizlikten sonra neyse tohum ekebilir miyiz diye sordu. Yarın ya da yanından sonra Turkino'nun arkasını bekleyebiliriz. Peki yonca? Vasili ile Mişka'ya yonca ekmeği yolladım. Yalnız bu işi becerebilirler mi bilmem. Çok çamur var. Kaç desyatin ekiyorlar? Desyatin yaklaşık 1 hektar. Çevrenin notu. 6. Neden tümüne değil? Dedi Levin. 20 yerine 6 desyatin ekilmesi onu her şeyden fazla kızdırıyordu. Kurama ve Levin'in kendi deneyimlerine göre yonca ekiminin olabildiğince erken neredeyse kar üstünde yapılması iyi sonuç verirdi. Bunu hiçbir zaman uygulayamamıştı. Yeterince adam yok. Bu kadar insanla ne yapılabilir ki? Üçü gelmedi. Örneğin Semyon. Peki ama saman yığanların işlerini bıraktırmalıydın. Öyle yaptım. Peki bu adamlar nerede? 5'i gübrede. 4'ü yulafı alt üst ediyor. Yulaf çürüyecek Konstantin Dimitriç. Levin çürüyecekti sözlerinin İngiliz yulafının çoktan kokuştuğu anlamına geldiğini biliyordu. Buyrukları yerine getirilmemişti. Bu işi yortu sırasında yapmanızı söylemiştim. Ya ocaklar? Diye sürdürdü. Endişelenmeyin, hepsi zamanında yapılacak. Levin kızarak elini salladı. Yulafları gözden geçirmek, oradan da ahıra gitmek üzere hangarlarla yola doyuldu. Yulaf henüz bozulmamıştı. Ama işçiler doğrudan doğruya alt kata akıtmak daha kolayken yulafı küreklerle alt üst ediyorlardı. Levin gerekli buyrukları verdikten sonra yonca ekmek üzere 2 işçiyi alıp götürdü. Kahya'ya duyduğu öfke geçti. Hava öyle güzeldi ki insan öfkelenemiyordu bile. Arabacı kuyunun yanında kollarını sıvamış arabayı yıkıyordu. İgnat diye bağırdı. Atımı eğerle. Hangisini? Kolp 2 lütfen. Peki. Arabacı atı eğerlerken Levin efendisiyle barışmak için yakında duran Kahya'ya yeniden seslendi. Ona gelecek baharda yapılacak işlerden ve işletme tasarılarından söz etti. Her şeyin erkenden bitmesi için gübrelemeye hemen başlamak gerekir. Hazır olmaları için de öncelikle en uzaktaki tarlaları sürmeliyiz. Biçme işi yarım yamalak değil, düzenli yapılmalı. İşçi tutmamız gerekecek. Kahya dikkatle dinliyor ve efendisinin tasarılarını onaylamak için gözle görülür bir çaba harcıyordu. Ama yüzünde Levin'in iyi tanıdığı ve sinirine giden o üzgün, ukala anlam vardı. Bütün kahyaların yüzünde görmüş olduğu bu anlam kadar hiçbir şey üzmüyordu Levin'i. Tümü de sözlerini aynı şekilde dinliyordu. Bu yüzden de buna kızmıyordu artık ama üzülüyordu. Tanrı nasıl isterse sözünden başka bir şey söyleyemeyen, hep kavga ettiği şu zavallıyla uğraşırken kendini daha öfkeli hissediyordu. Bunu nasıl başaracağız Konstantin Dimitriç diye sordu Kahya. Neden başarmayalım ki? Kesinlikle daha 15 gündelikçi daha tutmalıyız. Yine her zaman olduğu gibi çağırdıklarımız gelmiyor. Bugün yazda 70 ruble isteyenler geldi çağırdıklarımızdan. Levin sustu. Aynı güçlük yine çıkıyordu karşısına. Bütün çabalarına karşın uygun ücretle 40'tan fazla gündelikçi tutamayacağını biliyordu. Ancak işi onuruna bırakamıyordu. Suraya, Çefik Koray'a haber yollayın. Gelmezlerse gidip arayın. Yollarım, dedi Vasili Fedorovich üzgün üzgün. Ama atlar yorgun. At satın alırız. Evet biliyorum, diye ekledi gülerek. Siz her şeyi bir engel çıkarırsınız. Ama bu yıl sizi kendi bildiğinize bırakmayacağım. Her şey göz kulak olacağım. Zaten çok az uyuyorsunuz. Ama şunu bilin ki efendimizin gözünün önünde çalışmak büyük sevinç verir bize. Peki Beryosovi Dolu'nun arkasına yonca ekildi mi? Bakmaya gideceğim, dedi Levin. Arabacının getirdiği küçük Doru Kolpik'e bindi. Derelerden geçemezsiniz Konstantin Dimitriç, diye bağırdı arabacı. Ben de ormandan geçerim. Uzun süre hareketsiz kalan, su birikintilerinin önünde burnunu çıkıp duran ve dizgini gevşek bırakılması gereken atın rahvan yürüyüşüne kendini bırakan Levin, çamurlu avluyu geçip tarlalara bakan kapıdan çıktı. Hayvanların avlusunda neşeli olan Levin, tarlalarda dağda keyiflendi. Cins atının sırtında düzenli bir şekilde sallanarak, havanın ve karın sıcak ve taze kokusunu koklayarak, bazı yerlerde hala duran karların üzerinden ilerleyerek ormanı geçti. Yosun ve tomurcuk kaplı her ağacın önünde neşeleniyordu. Ormanın çıkışında engin bir düzlük ve yalnızca çukurlardaki yer yer erimiş kar birikintilerinin dışında lekesiz yemyeşil kadifeden bir halı gibi uzayıp gidiyordu. Levin ne başka bir köylü atının ne de kendi tayının yeşilliği çiğnemesine ne de onu alıkoyan İpat adındaki bir köylünün alaycı ve budalaca sözlerine öfkelendiğini hissediyordu. Köylüye "Ey İpat, yakında ekme zamanı geliyor ha?" diye sormuş köylü. "Konstantin Dimitriç, daha önce ekmek gerekir," diye yanıt vermişti. İlerledikçe neşesi artıyor, tümü de birbirinden güzel işletme tasarıları aklından geçiyordu. Kar yerde fazla kalmasın diye tarlaların çevresine çit çekmek, işlenebilir toprağı 9 parçaya bölmek, 6'sını gübrelemek, 3'ünü otluğa ayırmak, hayvanlar için tarlanın ucuna bir avlu yaptırmak, bir havuz kazmak, gübreyi çayırlarda kullanmak amacıyla hayvanlar için taşınabilir kapalı yerler hazırlamak gerekiyordu. Böylece 300 desyetin buğday, 100 desyetin patates, 150 desyetin yonca olacak ve tek bir desyetin bile ziyan edilmeyecekti. Böylece düş kurarken tarlaları çiğnememek için atını özenle çift izlerine sokarak yonca ekmekte olan işçilere yaklaştı. Tohum yüklü araba yolda duracağı yerde tarlada duruyordu. Tekerlekler ve atın eşinmesi güz ekinliğini çiğniyordu. Çift izine oturmuş iki işçi aynı pipoyu ortaklaşa içiyordu. Arabadaki tohum donmuş ve sıkışmış toprakla karışmıştı. Efendisini fark edince gündelikçi Vasili arabaya yaklaştı, Mişka da ekmeğe koyuldu. Kusurluydular ama Levin işçileri pek azarlamazdı. Atı yola götürmeleri için buyruk verdi. "Gerekmez efendim, böyle iyidir," dedi Vasili. "Rica ederim, tartışma, sana söyleneni yap." "Peki," diye yanıtladı Vasili. Atın başını tuttu. "Nasıl ekim ama Konstantin Dimitriç?" dedi övünürcesine. "En iyisinden. Ama yürümek zor. Hele ayağında 50 kilo yük oluyor insanın." "Toprağı neden elemediniz?" diye sordu Levin. Vasili tohumları bir avuç toprakla alırken "Ufalıyoruz," dedi. Kendisine dolmuş toprak verilmesi Vasili'nin suçu değildi. Ama Levin yine de kızmıştı. Eskiden çok kez öfkesini tutmayı ve kendisine kötü gelen şeyleri iyi yanından görmeyi başarmış olan Levin bu kez de kendini tuttu. Her adımda ayaklarına yapışan kocaman kesekleri silkelerek Mişka'nın yürüyüşüne baktı. Sonra atından indi, Vasili'nin elinden tohum torbasını alıp işe koyuldu. "Nerede kalmıştın?" diye sordu. Vasili ayağıyla kaldığı yeri gösterdi. Levin de bildiği gibi tohumları toprağa atmaya başladı. Burada yürümek, bataklıkta yürümek kadar zordu. Az sonra terleyen Levin durdu ve toprağı geri verdi. "Neyse efendim, ekimin bu bölümü için bana sitem edemeyeceksiniz," dedi Vasili. Levin neşeyle, "Öyle," dedi. İşe karışmasının etkisini daha şimdiden hissediyordu. "Göreceksiniz, bu yaz işler iyi olacak. Bu bahar nereye ektiğimi göreceksiniz. Ne güzel ektim ya. Konstantin Dimitriç, sizin için çalışırken kendi öz babam için çalıştığımı sanıyorum. Kötü çalışmayı ben de sevmem ve başkalarına da izin vermem. İnsan şuraya bakınca içi kıvançla doluyor," dedi Vasili. "Bahar güzeldir Vasili." "Evet, eskiler böylesine güzel bahar gördüklerini anımsamıyorlar. Ama bir kezinde ben evdeyken bir ihtiyar da 3 osmiklik buğday ekmişti. Osmiklik yarım hektar, çevirinin notu. Arpadan ayırt edilmeyeceğini söylemişti." "Buğday ekmeye başlayalı çok oluyor mu?" "Önceki yıl bunu yapmayı siz öğretmiştiniz bize. Hatta bana 2 ölçek vermiştiniz. Bunun 2 çuvalını satmış ve 3 osmiklik yer ekmiştik." "Dikkat et canım, kesekleri ufala," dedi Levin atına doğru ilerlerken. "Mişka'ya da göz kulak ol. İşi iyi yaparsanız dönüm başına 50 kapik veririm sana." "Çok teşekkür ederim, sizden yakınamayız." Levin atına bindi ve geçen yıl yonca ekilen, bu yılda buğday için hazırlanan tarlaya gitti. Ekin sapları üzerinde yonca iyi sürmüştü. Biçilmiş buğday saplarının arasında şimdiden yeşermiş görünüyordu. At tarlaya gömülüyordu. Yarı çözülmüş topraktan zorla kurtuluyordu hayvan. Sürülmüş topraktan geçmek tümüyle olanaksızdı. İnsan yalnızca buzlu yerlerde ayakta durabiliyor, başka yerlerde dizlerine dek gömülüyordu. Sürme işi çok güzel yapılmıştı. 2 gün içinde ekim yapılabilecekti. Her şey güzel, her şey keyifliydi. Levin dönüşte suyun aktığını umarak dere yolunu tuttu. Belki çulluk da vardır diye düşündü. Evin köşesine dönerken korucuyla karşılaştı. Korucu onun düşüncesini doğruladı. Levin akşam yemeğine yetişmek ve tüfeğini hazırlamak için atını 4 nala sürdü. 14. Keyifli keyifli eve yaklaşırken Levin inek setinden yana bir çan sesi duydu. Demir yolu oradan geçiyor diye düşündü. Moskova treninin vakti. Kim olabilir ki? Kardeşim Nikolay mı acaba? Bana belki kaplıcalara gider, belki de sana uğrarım demişti. Levin ilk anda bahardan kaynaklanan neşesinin kardeşinin gelişiyle kaçmasından korktu. Ama böyle düşündüğü için utanarak İçi Nikola'yı yeniden görme sevinciyle doldu ve gelenin o olmasını canı gönülden diledi. Atını sürdü, Akasyalı yolun arkasına çıkınca kürk paltolu bir bayla gardan gelen posta kızağını gördü. Bu gelen Nikolay değildi. Yeter ki konuşulabilecek biri olsun.
Ayrım sonu.